Ayrım 20, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 209, 15. bölüm. Roger ile Angela, Belgravia meydanındaki evin salonunda aynı anda ayağa kalktılar. Büyük pencerelerden giren güneş ışıkları antika mobilyalarla duvardaki tablolara vuruyordu. Odanın ihtişamlı görünüşünün yanında aynı zamanda rahat ve sıcak bir havası vardı. Geoffrey Waters, Leslie ile Cameron'ın önünden açık kapılardan içeriye girerken görünüşü çocuklar üzerinde hemen bir etki yarattı. ''Sir Geoffrey'' dedi kız heyecanla ona doğru yaklaşırken. ''Günaydın Sir Geoffrey'' dedi yanındaki erkek kardeşi elini uzatarak. ''Bak şimdi olmadı. Hayır Roger, beni selamlama şeklini değiştirinceye kadar elini sıkmayacağım.'' ''Özür dilerim Geoffrey'' dedi Brewster el sıkışırken. ''Ya sen?'' Waters kıza baktı. ''Kibarlık edersen yanağıma bir öpücük de isterim.'' ''Tamam Geoffrey.'' Kız Waters'ı öptükten sonra iki yabancıya döndü. ''Çekici değil mi?'' ''İnsan yaşlanmaktan kurtulamaz ama yaşlı olmak zorunda değildir. Size yeni dostlarımı tanıştırabilir miyim? Yarbay Monroe, Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ve özel ajan Price, Merkezi Haber Alma Örgütü'nden.'' Kısaca el sıkışırlarken ''Anlamıyorum'' dedi Roger Brewster. ''Annemizin ölümünün Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla ne ilgisi olabilir?'' ''Özel olarak yok'' diye yanıtladı Leslie. ''Üstlerim rütbemi indirse ya da ordudan atsa bile size karşı açık olacağım. Annenizin ölümünden sorumlu olan kişiler benim oğlumu kaçırdılar. Eğer dediklerini yapmazsam onu öldüreceklerini söylüyorlar.'' ''Aman Tanrım!'' diye bağırdı Angela Brewster. ''Bu korkunç bir şey'' dedi erkek kardeşi. ''Sizinle nasıl temas kuruyorlar?'' ''Üç haftadır aramıyorlar. Son görev yerinde görünüşte yerine getirdiğim talimatlar bana üçüncü bir şahıs tarafından verildi. Beni deniyorlardı. Neredeydik? Güvenlik nasıldı? Ateş gücü neydi? Bu çeşit şeyler.'' ''Siyah'da bir köstebek ya da köstebekler olduğunu öğrendiğimiz için verdiğim bilgiler doğru ama gereksiz şeylerdi.'' ''Yeniden ne zaman arayacaklarını umuyorsunuz?'' diye sordu Angela Brewster. ''Her an, her saat'' diye yanıtladı Leslie bakışları bir an dalgınlaşarak. ''Yakında bir mesaj gelir, nereden ve nasıl arayacağım bildirilecek ve sonra banda alınmış bir ses emirleri verecek.'' ''Son 5 gün içinde bana ulaşabilme imkanları yoktu. Güvenlik sistemi köstebeklere karşı baştan aşağı değiştirildi. Ama bu sabah Langley'de haberin sızmasına izin verdik. Londra'da olduğumu artık biliyorlar.'' ''Bu sizi korkutmuyor mu?'' diye sordu Angela Brewster. ''Benimle temasa geçmemeleri daha fazla korkuturdu.'' ''Sizin için ne yapabiliriz?'' diye sordu Roger Brewster. ''Bize Gerald Henshaw hakkında bütün bildiklerinizi anlatarak başlayabilirsiniz.'' diyerek Price yanıt verdi. ''Ve soracağımız sorulara yanıt vererek.'' ''İkimiz de bildiklerimizi polise ve MI5'e anlattık. Her şeyi.''
''Bize de anlatın Angela.'' dedi Monroe. ''Anlatın çocuklar.'' dedi Waters. ''Hepimiz insanız ve kusursuz değiliz. Yeni dostlarımız bizim kaçırdığımız bir şeyi yakalayabilirler.''
Hikayenin tekrarı başladı. Henshaw'ın sarhoşluğu, zamparalığı, verilen ya da çaldığı parayı rezilce kullanması, Lady Alicia uzaktayken hizmetkarlara karşı küstahlığı, bulunamadığı zamanlarda söylediği yalanlar liste uzayıp gidiyordu.
''Annenizin ona katlanması beni şaşırttı.'' dedi Cameron.
''Anlamak için Gerald Henshaw'u tanıman gerekirdi.'' diye karşılık verdi Angela, sözcükleri seçmeye çalışır gibi alçak sesle konuşuyordu.
''Annem aptal değildi, yalnızca başkalarının gördüklerini görmüyordu. Henshaw bu yanını ondan gizliyordu.''
''Bu bakımdan çok yetenekliydi.'' diye söze karıştı Roger. ''Annemin yanında cana yakın ve çekici oluyordu. Birkaç yıl o alçaktan hoşlandım. Angela hoşlanmıyordu ama ben hoşlanıyordum.''
''Kadınlar bu konuda daha akıllı oluyorlar, öyle değil mi?''
''Bu bir hayal kardeşim. Adam ilk günlerde anneme çok iyi davrandı.''
''Annemin aklını karıştırdı, hepsi bu.''
''Ama siz çoğu zaman okulda değil miydiniz?'' diye sordu Price.
Evet diye yanıtladı Roger. Son 6 aydır uzaktaydık. Yaz ve bayram tatilleriyle bazı hafta sonlarında bazen ikimiz bazen de birimiz eve geliyorduk. Olanları görecek kadar burada olduk.
Düşünceni değiştirmeye yetecek kadar değil mi Roger dedi Cameron.
Kesinlikle efendim.
Düşüncelerin ne zaman değişmeye başladı diye sordu Leslie. Kız kardeşinin düşüncesine dönmen için ne oldu?
Size anlattığımız şeyler.
Yavaş yavaş öğrendiğin şeyler. Demek istediğim her şeyi bir anda görmedin değil mi? Seni birden böyle düşünmeye iten bir şey olmalı.
İki kardeş birbirine baktı. Sen Albans'taki otomobil tamircisiydi değil mi Rock dedi Angela.
Jaguar'ın tamir edildiğini söylemek için aramışlardı hatırlıyor musun?
Doğru dedi Roger. Garajın sahibi benle değil de Gary ile konuştuğunu sanıyordu. Nakit para almadan arabayı vermeyeceğini söyledi. Çek ya da muhasebeciye fatura göndermeyi kabul etmeyecekti. Nakit para istiyordu.
Neden? Price şaşkınlıkla başını sallayan Geoffrey Walters'a baktı.
Sonradan öğrendiğime göre Gary Jaguar'ı 1,5 yıl içinde 11. kez tamire götürmüştü. Vahşi Yaşam Derneği için annemle birlikte Brüksel'de oldukları için annemin Bentley ile St. Albans'a gidip adamla konuştum. Bana Henshaw'un ilk birkaç faturayı annemin hemen para ödememekle ünlü muhasebecisine gönderttiğini söyledi. Anlaşılan biraz çekişmişler.
Nakit parada ısrar etmek için bu pek uygun bir sebep değil dedi Monroe. Sigorta şirketleri çoğunlukla araba tamirlerini soruştururlar.
Evet ama Gary hiçbir zaman sigortayı kullanmazdı çünkü kazaları bildirmezdi.
Bazı insanlar bildirmez dedi Cameron, primleri yükselmesin diye.
Bunu duymuştum bayım ama başka bir şey daha vardı. Her şeyden önce tamir için neden St. Albans'taki dükkana gidiyordu? Neden burada Londra'daki Jaguar Motors'a gitmiyordu? Biz yıllardır onlarla çalışıyoruz.
Herhalde annenin kazaları öğrenmemesi içindi.
Ben de öyle düşündüm Bay Price ama annem kör değildi ve arabanın ortada olmadığı gözünden kaçmıyordu. Özellikle kapıda park edilen parlak kırmızı bir Jaguar. Gerald arabayı garaja koymaya zahmet etmezdi.
Ne demek istediğini anlıyorum. Başka bir şey daha var demiştin, öğrendin mi?
Tamir faturası 2670 sterlindi.
2600? Neredeyse 3000 sterlin diye bağırdı Waters. Arabayı tamamen harap etmiş olmalı.
Ne yazık ki öyle değildi. Daha doğrusu faturada böyle bir şey belirtilmiyordu. Çamurluk tamiri, boyası, tam yıkama ve temizlemeden başka bir şey olmayan ayrıntıların fiyatları vardı.
Başka neler vardı diye sordu MI5 şefi. Alçak herif 2600 sterlinlik faturayı nasıl çıkarmış?
Gerisi çeşitli diye yazılmıştı.
Ne? Dedi şaşkınlık içindeki Price. Bunu yutturabileceğini mi sanıyordu?
Bunun üzerinde düşündüğünü sanmıyorum diye yanıtladı Roger Brewster.
Gary olmadığımı açıkladığım zaman çok şaşırdı. Eğer ben olduğumu bilseydi fatura toplamını bana telefonda söylemezdi.
Çeşitli için ne açıklama yaptı diye bastırdı Cameron.
Henshaw'a sormamı söyledi.
Para götürmüş müydün diye sordu Leslie.
Evet, arabayı almak istiyordum. Annem vahşi yaşam için sürekli seyahatte olduğundan Angela ile bana acil durumlar için bir hesap açtırmıştı. Yolda durup parayı çektikten sonra Bentley'i geri getirecek birisini bulabileceğimi umarak St. Albans'a gittim.
Annene anlatacak mıydın?
Önce Gary ile konuşup akla yatkın bir açıklaması olup olmadığını anlamayı düşünüyordum.
Konuştun mu diye sordu Price.
Tabii, önce bana 3000 sterlin verdi ve üstünün girdiğim zahmet için olduğunu söyledi. Sonra anneme bir şey anlatmamamı, Jaguar'ın tamirinden annem sorumlu olduğu için onu üzmek istemediğini söyledi.
Nasıl sorumlu olabilirdi diye sordu Geoffrey Waters.
Annemin Jaguar'ın içinde yağ yokken ve yanlış benzinle kır evine gittiği için bütün motoru elden geçirttiğini iddia etti.
Buna inandın mı?
Tabii hayır. Annem o arabadan nefret ederdi. Geri sevdiği için ona armağan almıştı. Aslında sevmediği Jaguar değil, rengiydi. Annem o arabanın çok dikkat çekici olduğunu söylerdi. Öyle şeylerden hoşlanmazdı.
Sorgulamalarımız sırasında bundan neden hiç söz etmediniz?
Konu açılmadı Geoffrey. Kimse bize gerçek Gerald Henshaw'u nasıl öğrendiğimizi sormadı.
Nasıl öğrendiniz diye sordu Cameron. Bir otomobil tamir faturası ne kadar tuhaf olursa olsun size fazla bir şey anlatamazdı değil mi?
Rock öfkeliydi diye yanıtladı Angela söze karışarak. Benimle konuştu, bu her zaman yaptığı bir şey değildi ve yanlış bir şey olduğunu, gerçekten yanlış bir şey olduğunu söyledi. Var dedim, olduğunu hep biliyordum. Sonra bir kuzenimiz olduğunu hatırladık. Regent Caddesi'nde avukattı, onu görmeye gittik ve ondan Gary'yi araştırmasını, hakkında mümkün olan her şeyi bulmasını istedik.
İğrenç hikaye o zaman ortaya çıktı diye ekledi Roger. Kız arkadaşları adlarıyla adresleri dahil, sarhoşluğu, kazalarda verdiği rüşvetler, restoranlardan ve özel kulüplerden kovulmaları, bütün pislikleri hepsi ortaya döküldü.
Gidip annenize anlattınız mı?
Price bakışlarını çocukların birinden diğerine dolaştırıyordu. Önce anlatmadık diye yanıtladı Roger. Gary'nin bir serseri, bir şarlatan olmasına rağmen annemizi neden mutlu ettiğini anlamaya çalıştık. Babamız öldüğü zaman çok kötü durumdaydı. Angela ile ikimiz canına kıyabileceğinden korktuk.
Ve o sırada harika aktör ortaya çıktı dedi Angela. Uzun boyu, kibarlığı, olağanüstü kimliği de bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Onun yanındaydı. Bunu nasıl yıkabilirdik?
İzin verir misiniz çocuklar dedi Sir Geoffrey soruya yanıt vermeden. Bunların çoğunu biliyoruz. Nerede kalmıştık?
O çeşitli meselesinde diye yanıt verdi Cameron. Bir çamurluk tamirine 2600 sterlin. Sen Albans'a gitmeliyiz.
Kolonililere 2 puan dedi Waters.
St. Albans Motor Atölyesi kentin sanayi mahallesinde küçük bir dükkandı. Çekiç ve delgi seslerinden içerideki faaliyetin ne olduğu anlaşılıyordu. Dükkanın sahibi iri yarı bir adamdı. Üstünde yağlı bir tulum vardı ve ağır bir işte çalıştığı yüzünden anlaşılıyordu. 40 yaşlarındaydı ve adı Alfred yani Alfie Noyes'di.
Ah evet, o delikanlıyı dünmüş gibi hatırlıyorum. Beyefendinin kendisi olmadığını anlayınca biraz şaşırmıştım.
Bay Henshaw'u mu bekliyordunuz diye sordu daha önce MI5 kimliğini göstermiş olan Waters.
Evet efendim, anlaşmamız yasak bölgeydi. Ne demek istediğimi anlarsınız.
Anlamıyorum dedi Price. Adama İngiliz haber alma örgütünün Amerikalı danışmanı olarak tanıştırılmıştı. Anlatın Bay Noyes.
Başımı derde sokmak istemem. Hayır, kötü bir şey yapmadım ben.
O zaman anlatın, o anlaşma neydi?
Şey, 2-3 yıl kadar önceydi. Bir adam gelip bana evle ilgili bazı sorunları olan yeni bir müşteri getireceğini söyledi. Bilirsiniz, tanınmış birçok adam.
Konunun dışına çıkmayın lütfen.
Yasal olmayan bir şey yoktu. Böyle bir şeye katlanmazdım, hayır. Çok iyi bir aileden gelen tanınmış birine mesleki bir lütuftan başka bir şey değildi. Öyle olduğuna annemin mezarı üzerine yemin ederim.
Mesleki lütuf neydi Bay Noyes?
Çok basit bir şeydi. Kırmızı Jaguar'da ne zaman bir sorunu olsa bizi arıyordu ve biz bir kamyon göndererek arabayı aldırıyorduk.
Bunlar kazalarla ilgiliydi değil mi?
Birkaçı evet, hepsi değil.
Ya, Geoffrey Waters kaşlarını kaldırdı. Birkaçı demek.
Tabii efendim, sinirli bir sürücüydü. Hastalık hastası olanlar gibiydi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Anladığımdan emin değilim dedi MI5 şefi. Açıklar mısınız?
Motorda hiçbir şey yokken bir vurma sesi duyduğunu söylerdi ya da camlardan birinde bir gıcırtı olduğunu. Baktığımız zaman kenarlarındaki lastikte biraz yağmur damlası olduğunu görürdük. Budalanın teki olduğunu söyleyebilirim beyler ama biz yine de kamyonu gönderirdik, o da faturaları öderdi.
Faturalara gelelim dedi Cameron'ın solunda duran Leslie Monrose. Henshaw'un Brewster ailesinin muhasebecisiyle başının dertli olduğunu anlıyorum.
Ah biliyorum ama buna dert diyemem bayan. İşlerini yapıyorlardı, biz de kendi işimizi. Ödemelerde çabuk değillerse de idare edebiliyordum. İyi bir işim var evet. Sonunda ödemeyi yaptıkları için fazla şikayet edemem. Bay Henshaw gibi müşteri olmaz.
Sana 2-3 yıl önce gelen müşterinin adı neydi diye sordu Waters.
Adını söylediyse bile sesi çok alçak olduğu için duymadım. Henshaw'un yatırımlarıyla ilgilenen özel bir ticari bankanın temsilcisi olduğunu söyledi.
Hangi banka?
Söylemedi.
Henshaw'un bankacısı olduğuna göre faturaları neden ona gönderemediğini sormak aklına hiç gelmedi mi?
Ah, bu konuda çok açık efendim. O banka ve Bay Henshaw arasında açık bir bağlantı olmamalıydı.
Bu sana tuhaf gelmedi mi?
Doğrusu geldi ama zengin ailelerin karı koca ve çocuklar söz konusu olunca tuhaflıkları olduğunu söyledi. Vakıf paraları, miras kuralları gibi bizim anlamadığımız şeyler biliyorsunuz.
Peki senden ne yapman bekleniyordu?
Henshaw ne derse onu. O konuda harikaydı. Tabii şişirdiğim birkaç fatura olduysa da bu yalnızca kamyonla şoförün parasını ödemek içindi. Yemin ederim, durum biraz saçmaydı ama Henshaw ve Brewster gibi müşterilerimiz her zaman olmaz. Gazetelerde onlar hakkında her zaman haberler okursunuz. Saygılı insanlar demek istiyorum.
Asıl konuya gelelim Bay Noyes, dedi Leslie sertçe. Buraya gelme nedenimize. Roger Brewster'ın size nakit ödediği faturadaki çeşitli sözcüğünün açıklaması nedir?
Büyük Tanrım, bunun er geç ortaya çıkacağını biliyordum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum, gerçekten çok kızgındım. O hesabı 18 aya yakın idare ettim. Henshaw ödeyeceğini ama faturayı muhasebeciye gönderirsem kendisini de işini de bir daha hiç göremeyeceğimi söylüyordu. Sonunda öfkeden çılgına döndüm, beni bağışlayın.
Bağışlandın, devam et.
Çok kızgındım. Telefonda ona Henshaw olduğunu sanarak ya parayı ödemesini ya da kırmızı Jaguar'ı unutmasını söyledim.
Tamir ne içindi diye yeniden sordu Monrose.
Bakın, kimseye bir şey söylemeyeceğime yemin ettim.
Geoffrey ikinci kez cebinden MI5 kimliğini çıkarıp açtı. Bence şu anda konuşmalısın ihtiyar delikanlı. Yoksa kraliçeye karşı suç işlemekle itham edileceksin.
Hiçbir suç işlemedim. Ben sivil koruma üyesiyim.
O 10 yıl önce dağıldı. Anlat, diye ekledi Price.
Tamam, sizin gibilerle başımı derde sokmak istemiyorum. 2 yıl kadar önce Henshaw bana Jaguar'ın çelik tabanlı bagajının altına küçük bir gizli kasa istediğini söyledi. Arabanın bir parçası gibi görünecekti. İşin 2 gün içinde bitmesini istemişti. Ama bir hafta tam gün çalışarak ancak bitirebildim. Bütün gücümüzü bu işe harcamak zorunda kaldık. Ona iyi bir fiyat çıkardım. Özellikle de başka garajda bagaj plakasına ilave saç taktırdığı için.
Ticari bankadan gelen adamı bir daha hiç gördün mü, diye sordu Cameron.
Kendini hayır ama birçok arkadaşını gördüm.
Nasıl?
Jaguar ne zaman alınıp tamir edilse adamlardan biri gelip tamiri kontrol ediyordu. Bagaj plakasında olduğu gibi buna da kızardım. Benim iyi ve güvenilir bir adım vardır.
O adamlar arabayla hiç yalnız kalırlar mıydı?
Bilmiyorum, genellikle o sırada işim olurdu.
Teşekkürler Bay Noyes, dedi MI5 şefi Geoffrey Waters. Çok yardımcı oldun. Kraliyet bunu takdir eder.
Tanrı'ya şükür.
Kırmızı Jaguar, Belgravia meydanındaki evin arka tarafında bulunan 3 arabalık garajda duruyordu. Roger Brewster ölmüş babasının büyük alet kutusunu çıkardıktan sonra bir asetilen lambası bulmuştu. Price, Alfred Noyes'in dosyasından aldıkları planları çıkarırken Roger arabanın bagajını açtı.
Babam arabaları tamir ederken oturup saatlerce onu seyrederdim, dedi Roger. İyi bir tamirci olup olmadığını bilmiyorum ama yapmaya çalıştığı her işte genellikle iyiydi. Çünkü yaptığı işe bütün dikkatini verirdi. İşte, dedi, bagajdaki halıyı kaldırıp lambayla gözlüğe uzanırken yerini tebeşirle işaretle lütfen Bay Price.
Bunu benim yapmamı istemediğinden emin misin, dedi Cameron. Elinde bir kutu beyaz tebeşirle St. Arbans'tan aldığı planlar vardı.
Evet, bunun 2 nedeni var, diye yanıtladı çocuk. Eğer burada bir şey varsa o alçağı kendim yakalamak isterim. Bunu babamın aletleriyle yapmaktan daha iyi bir yol var mı?
Roger Brewster çalışmaya başladı. Mavimsi beyaz alevle bagajın çeliğini erittikten sonra bölgeye soğuk su döktü. Cızıltılarla birlikte küçük bir buhar bulutu yükseldi. Bir çekiç alıp vurunca kestiği parça karanlıkta fırlayıverdi. Alet kutusundan aldığı bir maşayla metal parçayı alıp yere attı. Ortaya küçük, kalın bir kasa çıktı. Ortasında siyah beyaz bir kadran vardı.
Price St. Arbans motor atölyesinden aldığı planları yeniden inceleyerek Manchester Kasa Şirketi tarafından basılmış kasa şifresini veren rakamları okudu. Bu Gerald Henshaw'un aklından uzaktan bile geçmeyecek bir şeydi. Kasanın içindekileri çıkarıp bir sıranın üstüne koydular. Küçük bir deste ileri tarihli hamiline senet vardı. İlk ciro tarihi 7 hafta öncesi Lady Alicia'nın öldüğü gündü. 4 ayrı kapı anahtarı herhalde Henshaw'un sevgililerinin oturduğu evlerindi. Ayrıca tarihi geçmiş seyahat çekleri ve şifreli buruşuk notlar vardı. Notlardan bir şey anlaşılmıyordu. Ancak kayıp belki de ölmüş olan Henshaw tarafından çözülebilecek yazılardı.
''Çok karışık iş'' diye bağırdı Waters. ''Bunlar bizi nereye götürebilir?''
Başlangıç olarak dedi Price, kaçırma işi ve Lady Alicia cinayetinin arkasındaki kişilerin ona para ödeme yolları bu. Ayrıca Londra'nın oldukça dışında gösterişsiz bir otomobil tamir atölyesi. Fazla akıllı olmayan, çalışkan ve Henshaw'un sözde üstünlüğünden aşırı etkilenmiş sahibi.
Evet, bu çok açık delikanlı ama Noyes bize karşı oldukça açık, hatta yardımcı oldu. Bir şey gizlediğini sanmıyorum.
''Ona başka şans tanımadın Geoffrey'' dedi Monroe.
''Çok akıllıca bir iletişim yolu bulduk ama iz sürebileceğimiz bir yol değil. Ne kimlik, ne tanım, ne de herhangi bir ipucu var.''
''Seninle aynı fikirdeyim.'' dedi Leslie. ''Bay Noyes bilinçli olarak hiçbir şey gizlemedi ama canımı sıkan bir şey oldu.''
''Neydi o?'' diye sordu Cameron.
''Birkaç kez iyi bir işi, iyi bir adı olduğunu ve paraya sıkışık olmadığını tekrarladı.''
''Bana söylediği böyle değildi.'' diye araya girdi Roger Brewster. ''Ne kadar parasız olduğundan ve faturalarla maaşları ödeyemediğinden yakınıp duruyordu. Ona 1260 sterlini gösterdiğim zaman neredeyse dizlerinin üstüne düşüyordu.''
''Bu bana daha gerçek gibi geliyor.'' diye devam etti Monroe. ''Bizi inandırmaya çalıştığı kadar başarılıysa neden daha büyük bir atölyesi yok? Ve içeride yalnızca iki tamirci gördüm.''
''Belki bizi etkilemek için yalan söyledi.'' dedi Price.
''Kabul ama burada büyük bir çelişki var. Brewster'ların Westminster'daki muhasebecilerinden neredeyse hararetle söz etti. Onlar kendi işlerini yapıyor, o da kendi işini. Öyleyse yaygaraya ne gerek var?''
''Henshaw'un işini elinde tutabilmek için.'' diye karşılık verdi Waters. ''Çelişki nerede?''
''Çünkü durum öyle değil Geoffrey. Kocam öldüğünden beri araba tamircileriyle ben muhatabım. Oldukça saldırgan insanlardır ve burada da durumun pek farklı olduğunu sanmıyorum.
O insanlar kadınlara karşı daha sert olmaya eğilimlidirler. Çünkü araba tamirinden fazla anlamadığınıza inanırlar.'' dedi Price.
''Benim işaret etmek istediğim nokta bu. Jim geri dönmeyince ben işleri toparlayıncaya kadar bütün para işlerimizle bir muhasebeci arkadaşımız ilgilendi. Birçok kez tayin olduğum için düzenleme hemen hemen bir yıl sürdü.''
''Söylemek istediğin ne Leslie?'' diye sordu Cameron sabırsızlanarak.
''Üç kez kaza yaptım. Biri dikkatsizlik yüzünden benim hatamdı. Diğer ikisinde park yerlerinde olan küçük çarpmalardı. Joe Gamble, yani muhasebecimiz, bana işinin en zor yanının tamir faturaları olduğunu söylüyordu. Yalnızca sigorta müfettişleri değil, insafsız faturalar yazan tamirciler yüzünden. Paralarını almak için küfürler ederek sıkıştırıyorlarmış.''
''Sevgili kızım,'' dedi Geoffrey Waters araya girerek, ''sen bize burada bir benzerlik olduğunu mu söylemek istiyorsun?''
''Benzerlik değil, zıtlık, tutarsızlık.''
''Hangisi?''
''Alfred Noyes'in Brewster'ların muhasebecisine yumuşak davranması, onun ödemelerini geciktiriyor, fiyatlar hakkında onunla sık sık tartışıyorlarmış. Ama adamın tek söylediği onlar işlerini yapıyorlardı.''
''Düşüncemi tekrarlıyorum. Açık konuşan yaşlı Alfie Henshaw gibi bir müşteriyi kaybetmek istemiyordu.''
''Alfie açık konuşuyor olabilir Geoff ama o kadar aptal değil,'' dedi Price. ''Bir yabancı tarafından ayarlanmış gizli bir hizmet veriyordu. Kurallara uyduğu sürece Henshaw'u kaybetmeyecekti. Bence ona bunun güvencesi verilmişti.''
''Hepiniz neden söz ediyorsunuz?'' diyerek söze karıştı Angela Brewster. ''Anlamıyorum.''
''Ben de,'' dedi erkek kardeşi. ''Siz Westminster House'daki muhasebecileri ne kadar tanıyorsunuz?'' diye sordu Leslie. ''Orada kiminle iş yapıyorsunuz?''
20. Ayrımın Sonu Sayfa 221.